Merhaba sevgili dostum. Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığım bir durum var. Hem danışanlarımdan hem de çevredeki insanlardan duyuyorum. Kendilerinde bir öfke kontrol bozukluğu olduğunu düşünen ya da çevresindeki insanların böyle bir problemi olduğunu düşünen çok fazla insan var. İşte bu videoda beraber bir öfke kontrol bozukluğu testi yapalım istiyorum ve sonrasında birkaç minik öneri de vermek istiyorum. Öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz konusuyla ilgili. Hadi başlayalım. Bazı senaryolar vereceğim sana ve bu senaryolar karşısında hangi tepkileri verdiğini beraber belirleyeceğiz. İlk bahsetmek istediğim senaryo şu. İnternetten çok beğenerek bir bilgisayar satın aldın. Ve bu bilgisayarı heyecanla bekliyorsun ve o beklenen an geldi, kargon geldi. Ve paketi açıyorsun, bir bakıyorsun ki bilgisayarın bir kenarında bir kırıklık var, bir çizik var. Böyle bir durumda nasıl bir tepki verirdin? Mesela şöyle yapar mıydın? Alıp çok sinirlenip mesela müşteri hizmetlerini arayıp bağırıp çağırıp nasıl böyle bir şey yaparsınız mı derdin? Ya da bir şekilde o anda o elindeki şeyi bir taraflara mı fırlatırdın? Ya da sakin bir şekilde bekleyip ya mail atıp elinden gelen sakinlikle o sorunu çözmeye mi çalışırdın? Bir kahve dükkanındasın, siparişini teslim almışsın, elinde iki karton bardak kahve ve masaya doğru gidiyorsun. Tam sen masana doğru yaklaşmışken içeri hızlıca giren birisi sana çarpıyor ve elindeki kahvelerden birisi yere dökülüyor. Böyle bir durumda gidip o insanla kavga mı edersin ya da bir şekilde rahatsızlığını ifade mi edersin ya da hiç tepki vermeden gidip kahveyi yenileyip masana tekrar geri mi dönersin? Birçok insanın trafikte yaşadığı sorunlar biliyorsunuz herkesin malumu. Trafikte en sakin olan insanlar bile ciddi anlamda sinirlenebiliyor. Ama burada da mesela öfkemizi ölçebiliriz. Şimdi trafiktesin, sen kuralına uygun bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Tam sen bir şekilde düzgün giderken birisi şak önüne kırıyor. Böyle bir durumda ne yaparsın? Mesela bazı insanlar gidip onu takip eder, önüne kırar ve arabadan iner, kavga etmek ister. Kimisi bir şekilde kornaya asılır, kimisi de sadece arabada sinirlenir, homurdanır, belki de küfür eder. Sen hangisini yapardın? Bir arkadaşınla buluştun ya da eşinle akşam sohbet ediyorsun ya da dışarıda herhangi birisine bir şey soruyorsun. Sorduğun ya da anlattığın şeye karşı tarafın çok önem vermediğini ya da seni dinlemediğini fark ediyorsun. Ya da sen anlatırken o kafa sallıyor ama telefonda Instagram'ına bakıyor. Böyle bir durumda nasıl tepki verirdin? Ya bana bak diyorum, beni dinlemiyorsun gibi aşırı bir tepkiyle mi yaklaşırdın? Ya da onu suçlayarak sen hep böyle mi yapıyorsun derdin? Ya da bir şekilde seninle konuşuyorum, farkında mısın? Sanırım beni dinlemiyor musun mu derdin? Ya da içine mi atardın? Sen anlatmaya devam ederdin ya da anlattığın şeyi kesip normal sen de kendi işine mi bakardın? Nasıl tepki verirdin? Bir arkadaşınla sözleştin, akşama buluşacaksın. Sen yola çıktın ve o buluşma yerine varmadan 5 dakika önce arkadaşın sana mesaj atıyor. Ya kusura bakma, bir işim çıktı. Çok da böyle açıklayıcı da bir mesaj değil. O anda nasıl tepki verirsin? Arayıp küfür mü edersin? Seninle bir daha arkadaşlık yapanın da buluşanın da diye. Ya da bir şekilde kızar mısın? Tepkini gösterip böyle küfürlü olmasa da ya da aşırı sert olmasa da bu yaptığın çok ayıp diye bir tepki mi verirsin? Ya da belki de ya bir işi çıkmıştır gerçekten deyip arayıp yardımcı olabileceğin bir şey var mı? Ya da bir sorun var mı diye sorar mısın? Devam ediyoruz senaryolara. Bir yerde sen mesela bir kafede oturmuşsun, ders çalışıyorsun ya da iş yerindesin, bir mail yazıyorsun, önemli bir mail. Yandaki bir insanın tık tık tık tık ayağını yere vurduğunu görüyorsun. Hissediyorsun, duyuyorsun. Şimdi biliyorsun bazı insanlar böyle durmadan ayağıyla oynar, hareket ettirir. Böyle bir durumda ne yaparsın? Bazı insanlar birden aşırı bir tepki verirler. Ne yapıyorsun sen, sus artık gibi. Bazen acaba sessiz olabilir misin diye rahatsızlığını belirtip düzeltmeye çalışır. Ya da bir şekilde o maile odaklanıp rahatsız olsan da yazmaya, odaklanmaya, çalışmaya devam eder miydin? Bir önceki akşam eşin senden eve gelirken bazı marketten almanı istediği şeyler vardı ve bir liste verdi eline. Sen akşam eve dönerken onları almayı unuttun. Çünkü iş hakikaten çok yoğundu, seni çok zorladı. Neyse, akşam eve geldiğin zaman eşin ya almadın mı, pasta yapacaktım, kek yapacaktım diye senden şikayet etmeye başladı. Böyle bir durumda belki de eşin haklı tarafları var ama sana haksızlık yapıldığını düşünüyorsun. Nasıl tepki verirdin? Bir şekilde onun öfkesine karşılık sen daha çok mu öfkelenirdin? Ya da ya haklısın, iş çok yoğundu, kusura bakma ama bu kadar da abartmana gerek yoktu mu dersin? Ya bir dakika, gidip alayım geleyim hemen telafi ederim mi derdin? Nasıl tepki verirdin? Şu sıralar en fazla karşılaştığımız senaryolardan birisi, biliyorsun neredeyse herkes avukat, herkes doktor, herkes psikolog, herkes her şeyin uzmanı. Ve sen uzmanı olduğun bir konuda konuşuyorsun. Karşıdaki insan bu konuda, senin uzmanın olduğun konuda hiçbir bilgisi olmamasına rağmen ahkam kesiyor. Bir şekilde ona verdiğin tepki ne olurdu? Bağırıp çağırmak mı olurdu? Ya da uygun bir şekilde bu konunun uzmanı sen olduğunu ve karşı tarafın yanıldığını mı ifade ederdin? Ya da ya tamam sen biliyorsun deyip geri mi çekilirdin? Bir arkadaşın senden borç para istedi. Öyle çok büyük bir para da değil. 20-30 lira gibi bir şey. Ama senin için de küçük bir meblağ değil. Önemli bir meblağ. Dedi ki bir hafta sonra vereceğim. Sen bir hafta, iki hafta, üç hafta bekledin. Ve karşı tarafın bu parayı vermediğini fark edince aradın. Hayırdır diye. Ve böyle bir durumda tepkin nasıl olurdu? Sert ve suçlayıcı mı olurdun? Bir şekilde uygun bir şekilde ihtiyacın olduğunu mu söylerdin? Ya da o paraya ihtiyacın olmasına rağmen aramayıp geri mi çekilirdin? Yoğun bir iş gününün içindesin. Böyle bir durumda koşturuyorsun. Bir yere yetişmen lazım. Üstünde de çok beğenerek aldığın bir gömlek ya da tişört var. Metrobüse, metroya binerken aradan geçerken orada bir tele takılıyor. Gömleğin ve tişörtün yırtılıyor. Böyle bir durumda ne hissedersin? Nasıl tepki verirsin? Ya olur öyle şeyler deyip geçer misin? O an kendine kızıp belki bir şeylere yumruklayıp kontrol edemez misin kendini? Şimdi burada bazı senaryolardan bahsettim. Bu bahsettiğim senaryolar hepimizin hayatında karşımıza çıkan senaryolar. Bir insanın öfke kontrol bozukluğu varsa bu insanlar bu senaryolar karşısında genelde kendilerini kontrol edemeyecek kadar öfkelenebilirler. Bu bahsettiğim şeylerin aslında senaryoların bir arka planı var. Kimi zaman önemsenmemek, değersiz görülmek, kimi zaman bir şekilde hayal kırıklığına uğramak, engellenmiş olmak birçok şeyi barındırıyor. Böyle bir durumda hepimizin birazcık gergin, birazcık öfkeli, huzursuz hissetmesi çok normal. Bu arada şöyle bir şey yok kesinlikle. Elbette bazen sesimiz yükselecek. Elbette bazen daha öfkeli hissettiğimiz zamanlar olacak. Sıkıntı şurada. Herkesin başına gelebilecek aksaklıklar noktasında. Sonrasında pişman olacağın kadar, karşı tarafa zarar verecek kadar, kendine zarar verecek kadar ya da sahip olduğun bir eşyaya zarar verecek kadar sinirleniyorsan ve sonrasında ben bunu neden yaptım diyorsan İşte senin öfke kontrol bozukluğun vardır. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bazen hepimizin çok böyle ayarı kaçırdığı, çok öfkelendiği anlar olabilir. Bir ayda bir, üç ayda bir, beş ayda bir. Bunu da tam olarak öfke kontrol bozukluğu kategorisine sokmayız. Ama sen bu öfke kontrol problemini her an yaşamak durumundaysan, her an yaşıyorsan ve etrafındaki insanlar bu durumdan çok şikayetçiyse, sen de bu durumun farkındaysan yine öfke kontrol bozukluğu var diyebiliriz. Peki böyle bir problemi yaşıyorsan ne yapabilirsin? Şimdi şunu söyleyebilirim. Bazı durumlarda öfke genetik anlamda hayatımıza egemen olabiliyor. Yani annemde, babamda da öfke oluyor, dedemde de oluyor. Hem genetik anlamda bir geçiş hem de bir şekilde hayattaki sorunları öfkeyle çözmeyi öğreniyorum. Burada yaşadığım şeyin bir öfke problemi olduğunun farkına varmam ilk adım. Etrafımdaki insanlarla sorunlar yaşadığım zaman ki biraz önce bahsettiğim her senaryo gerçekte sana yapılmış belki de bir haksızlık. Bir tepki vermen gerekiyor. Bir sorunu çözmen gerekiyor. Sıkıntı şurada. Sen yaşadığın problemler neticesinde öfkeyi bir araç olarak kullanıyorsun. Öfke ama yetersizliğin tezahürüdür. Yetersizliğin dışa vurumudur. Ve hiçbir zaman problemini çözmez. Ha çözüyormuş gibi göründüğü noktalar vardır ama bu sadece kısa vadededir. Uzun vadede dışarıdan kendisini kontrol edemeyen, zaaflarını kontrol edemeyen, hatta belki de tırnak içinde söylüyorum ezik birisi olarak görünmen bile mümkündür. Bilmiyorum, bazı erkekler eşlerine zarar verirler ya, bağırır çağırırlar. Belki de bunu yaparken çok güçlü göründüklerini düşünüyorlar ya. Ben böyle birisini gördüğüm zaman ne kadar da özgüvensiz, ne kadar da böyle kendine güvensiz birisi olarak düşünürüm. Yani bunun farkına varmamız gerekiyor. Öfke gerçek bir problem çözüm aracı değildir. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum öfke konusunda. Genelde hep ikinci duygu olarak karşımıza çıkar öfke. Onun öncesinde biraz önceki senaryolarda da karşımıza çıkan şekliyle nedir mesela? Engellenmişlik, hayal kırıklığına uğrama, karşı tarafın değersiz hissettirmesi, işlerin yolunda gitmemesi, huzursuz hissetmemiz gibi ya da haksızlığa uğradığımız gibi durumlar karşısında öfke ortaya çıkar. Şimdi burada önceki duyguyu tanımlamamız lazım. Şöyle düşün, kendi hayatına bir bak. Sakin bir zamanında otur, son 10 öfkeni yaz. Son 10 kez ne zaman öfkelendin, nerede öfkelendin, hangi olay seni öfkelendiriyor? Genelde insanlar, kimisi mesela değersiz hissettiği zamanlarda hep öfkelenir. Eşiyle konuştuğu zaman eşinin kendisini önemsemediğini hisseder ve kendisini böyle savunur. Öfkesi aslında ona vermeye çalıştığı şu mesajdır. Beni fark et, beni dikkate al. Ya da mesela trafikte bir şekilde birisi önüne kırıyor. Belki de hayatının 100 milyonda birini bile kapsamayan bir insan. Görmesen görmeyeceksin bir daha. Trafikte her zaman böyle insanlar var. Ama sen o anda şu mesajı vermeye çalışıyorsun. Ben bir bireyim, sen benim hakkımı çalamazsın. Şeridime geçiyorsun ya, benim hakkımı çalıyorsun. Ben de hakkımın peşine düşer yedirtmem. Ne yapıyorsun? Aslında yine bir sorunu çözmeye çalışıyorsun. Burada şuna bakmak lazım. Ben nerede yaralıyım? Çünkü öfkeli insanlar yaralı insanlardır. Eğer ben yaramı fark etmezsem, yaramın türünü fark etmezsem, birisi ona hafifçe değdiği zaman bile ortalığı ayağa kaldırabilirim. Yani ne zaman öfkeleniyorsun, hangi duygu sende öfkeyi tetikliyor, bu çok çok önemli bunu fark edebilmek. Bir diğer şey, şunu söylemek isterim. Baktın öfkeleniyorsun. Öfkenin bir termometresi vardır. Yani o son noktada bağırıp çağırırken kimse kendisini kontrol edemez. Maalesef böyle bir özelliğimiz yok. Çünkü o noktaya geldiğimiz zaman insani kontrol, muhakeme becerilerimiz artık devreden çıkıyor. Ne yapacağız peki? Her insanın öfkenin zirvesine giderken hissettiği şeyler vardır. Mesela bedenine ateş basar, ter basar, gerilmeye başlarsın. Böyle bir durumda daha öncesinde baktın kontrolü kaybediyorsun, o ortamdan uzaklaşmak. Ya bak, bunu şimdi konuşmayalım, sonra konuşalım. Ya da baktın birisi trafikte önüne mi kırdı? Kenara çekip bir derin nefes alıp beklemek. Arkasına düşmemek. Bir de şöyle bir durum var. Öfke için o anda bir adım attığın zaman olay bir gurur savaşına dönüşüyor. Gurur savaşına dönüştüğü zaman ne olacak peki? Sen bir kere artık tükürdün ya, tükürdüğünü yalamak istemiyorsun. Buna girmemek lazım. Hiçbir şekilde hayatta senin zaten bir varoluşun var. İnsanların sana saygı duyduğu bir alan var. Olmadık bir yerde bir silik yarışına girersen bir bakmışsın ki muhatabı olmadığın, kazananı olmayan savaşların kazananı olsan bile kaybedeni sen olursun. Ve biraz önce duygulardan bahsettim. O duyguları ifade etmediğim zaman, içeri böyle bastırdığım zaman şuna dikkat ediyorum. Mesela öfkeli insanlarda bu çok sık oluyor. Bir şeyi, havayı mesela lastiğe çok fazla hava basıyorum. Onu dışarı aktarmadığım zaman o lastiğin içindeki hava bir bomba gibi patlayabilir. Eğer sen karşındaki insanlarla, hayatındaki insanlarla sorunlarını zamanında çözmezsen, duygularını ifade etmezsen, mesela şu senaryodan karşındaki insanla konuşuyorsun, seni dinlemediğini, önemsemediğini hissediyorsun. Bak Beyhan, ben konuşuyorum 2 saattir. Kime konuşuyorum? Niye bana böyle yapıyorsun? Ben kendimi değersiz hissediyorum senin yanında. Dediğin zaman o duygu, eğer karşı taraf seni anlamasa bile amacına ulaşacak. Duyguyu sağlıklı bir şekilde basınç oluşturmadan dışarı aktaracaksın. Ama ben susuyorum. Susuyorum, susuyorum. Ondan sonra elime geçeni fırlatırım. Yani buna gerek yok. Normal insanlar bile aşırı kendilerini tuttukları zaman, aşırı bastırdıkları zaman o sakin insanların içinden kocaman bir canavar çıkabilir. Ve bu çok çok zor bir durumdur. Hem bunu yaşayan insan için hem de karşısındaki insanlar için. Peki sevgili dostum, bu bahsettiğim senaryolarda sen ne yapardın? Nasıl tepki verirdin? Bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.